Ayrım 6. Felix haklıymış. Ertesi sabah okul bahçesinde Rosie'yi bekliyorduk. Kendimizi 3 yaş daha büyük, en azından 12 yaşındaymışız gibi olgun hissediyorduk. Ne de olsa artık Brezilyalı bir oyuncusu olan gerçek bir futbol takımıydık. Profesyonel lig takımları kadar havalı ve güçlüydük. Bundan böyle Şişko Michi'den korkmamıza da gerek yoktu. Derken Şişko Michi, üzerinde koca göbeğini güçlükle kapatan Darth Vader tişörtüyle karşımızda belirdi. Yaşlı hastalar gibi hırıldıyordu. Yağlı suratında bir çift kızıl lazer gibi parlayan gözleri bizi süzüyor ve içimizden en zayıf olanı arıyordu. "Sen, astımlı, çekil yolumdan!" diye hırıldadı. Tam arkasında ahtapot, Kong, Çinli ve boynundaki bisiklet zinciriyle tırpan dikiliyorlardı. Yutkunarak her an gelebilecek astım krizini beklemeye başladım. Aslında benim hayatımda Şişko Michi ile astım krizi birlikte yer alıyorlardı. Ancak bu kez sakin nefes aldığımı fark edince kendimi rüyadaymışım gibi hissettim. Önümdeki dev deniz anasına "Burada ne işin var?" dedim. "Burası okul." Bunu hiç beklemeyen Şişko Michi düşünceli bir biçimde başını kaşımaya başladı. Belli ki ne cevap vereceğini bilemiyordu. "Okula kafası çalışan iki bacaklılar gider," diye açıkladım ona. Yaptığıma ben bile inanamıyordum ve bundan ölesiye keyif alıyordum. "Sen," diye devam ettim. "Buraya ait olduğunu mu zannediyorsun?" Anlaşılan Şişko Michi'nin küçük beyni söylediklerimi anlayamamış ve lazer gözleri şaşkınlıkla yuvalarından fırlamıştı. "Bence senin gibi yaratıkların yeri hayvanat bahçesidir. Şimdi anlıyor musun beni?" diyerek tehlikeye daha da yaklaştım. Şişko Michi'nin suratı kıpkırmızı olmuştu. Yuvalarından parlayan lazer gözleri bana dikildi. Darth Vader tişörtü patlamaya hazır bir volkan gibi kabardı ve nefesinin artan hırıltısı kulaklarımı doldurdu. "Ah, ah, astımlı, sen ölümü hak ettin," diyerek mengene gibi ellerini bana doğru uzattı. Çabucak eğilmeme rağmen koca elleriyle beni kavradı ve rahatça havaya kaldırdı. Bacaklarım çaresizce havada sallanıyordu. Ağzının iğrenç kokusunu üfleyerek "Sen ölümü hak ettin astımlı," diye haykırdı Şişko Michi. Fakat ben pes etmedim. Pis kokulu nefesini soludum ve hınzır hınzır gülerek "Senin hakkından çorap gelecek," dedim. Adeta şoka giren Şişko Michi olduğu yerde donup kaldı. Ahtapot, tırpan ve Kong da sıçan kulaklarını dikmiş Leon'un köpeğini arıyorlardı. "Nerede o pis hayvan?" diye bağırdı Michi. "Nerede gizleniyor?" Panik içinde beni sarsarak ve hırpalayarak "Söyle astımla, o canavar nerede gizleniyor?" dedi. "Orada," dedim. "Parktaki arabaların arasında. Görmüyor musun, sana doğru koşuyor." Şişko Michi gösterdiğim yöne baktı. "Nerede?" diye bağırdı. "Onu göremiyorum. İşte orada, çalıların yanında. Az sonra burada olur, yerinde olsam acele ederdim," diyerek gülmeye başladım. Michi beni anında yere bıraktı ve koşarak uzaklaştı. Ahtapot, tırpan ve Kong da onun peşindeydiler. "Kaç Michi, kaç," diye seslendik arkasından ve kahkahaları patlattık. Aslında çorap yanımızda değildi. Leon'un annesiyle birlikte deniz kenarında tatildeydi. Elbette Şişko Michi bunu bilmiyordu. Sanki peşinde dev bir ejderha varmış gibi koşarak çalıların önünden geçti, okul binasına girdi ve kapıyı sıkıca kapadı. Gülüyor, gülüyor, gülüyorduk. Fabi, "Yaşa Felix, harikaydın," diye övdü beni. Rosie ve babası arabayla önümüzden geçene dek gülmeye devam ettik. "O da ne? Brezilyalı futbol yıldızı Giacomo Ribaldo direksiyonda oturuyordu. Üstünde antrenman kıyafetleriyle Bayern idmanına gidiyordu. Heyecandan ne yapacağımızı şaşırmıştık. Rosie ise arabasının arka koltuğunda bize bakıyordu. "Hey Rosie," diye seslendim. Fabi, "Vay be, bu muhteşem," diyerek selamladı onu. "Yerinde olmayı çok isterdim," diye bağırdı Raban. "Giacomo Ribaldo beni okula bırakacak ha?" "Ah dostum," diye başını sallayan Yuli. "Raban, o zaten Rossi'nin babası," diye ekledi. "Evet, aynen öyle," diye onayladım kıskanarak. "Onun babası." O an babasına, bizi gösteren Rossi'ye bakıyorduk. Bizi anlattığı belliydi. Ribaldo'nun bizi inceliyor olmasına inanamıyor ve gururla kabarıyorduk. Ribaldo gayet soğukkanlı ve sakin bir halde bize baktı ve kafasını salladı. Rossi bir şeyler söylemeyi deneseydi de babası derhal onun sözünü kesti. Konu her ne idiyse kapanmıştı ve Ribaldo arabadan inmek istemeyen oğlunu zorla indirdi. "Hey Rossi!" diye seslendi hep bir ağızdan. "Neyin var?" Rossi son kez babasına baktı. Fakat babası hiç istifini bozmadı. "Yok bir şey," dedi Rossi. "Ne olabilir ki?" "Hey Rossi!" diye bağırdım. "Bekle bir dakika." Fakat Rossi koşarak okuldan içeri girdi. Gözden kaybolana dek arkasından baktık. Babası da bizim gibi oğlunun arkasından baktı. Sonra arabayla uzaklaştı. "Yok bir şey," diye tekrarladım Rossi'nin yanıtıyla dalga geçerek. "Bambi yok bir şeyi iyi bilirim. Size bir şey diyeyim mi? Onun söylediği tek bir söze bile inanmıyorum." "Nereden çıkartıyorsun bu saçmalıkları?" dedi Fabi. "Haydi daha ne bekliyoruz?" Daha fazla oyalanmadan koşarak okul bahçesini geçtik ve sınıfımıza girdik. Rossi'nin yerine doğru ilerledik ve bir duvar gibi karşısına dizildik. Rossi bize şöyle bir baktıktan sonra sırt çantasını karıştırmaya koyuldu. "Ne oldu?" diye sordum. "Artık bizimle konuşmuyor musun?" Rossi başını salladı. "İyi ama neden?" diye bastırdım. Rossi susarak bana bakıyordu. "Sana bir soru sordum." "Seninle uğraşacak vaktim yok," diye karşılık verdi Rossi. "Şimdi derslerle ilgilenmeliyim." O sırada öğretmen sınıfa girdi. Fakat ben onu umursamadım. Rossi daha önemliydi. "Dersi dinlemek senin için bir idmana katılmaktan daha mı önemli?" Rossi yine bana baktı ve kibirle omuzlarını silkti. "Tamam o zaman. Hakkında başka bir şey öğrenmeme gerek kalmadı." Bakışları donuklaştı. Yalnız gözlerindeki bir iki damla yaş hafifçe parlıyordu. Biz bunu göremedik. Çok kızmış ve hayal kırıklığına uğramıştık. Önceki gün söylediklerimde haklıydım. Rossi bizim dostumuz değildi. Yalnızca kibirlinin tekiydi. "Tıpkı babası gibi kibirli," diye sözlerini noktaladı Fabi. Olanları Willy'e anlatırken. Top sahasında çömelmiş oturuyor ve kesinlikle idmanı düşünmüyorduk. Elma sularımızı elimize sürmemiştik. Yanımızda öylece duruyorlardı ve sıkıntıdan çimenleri yoluyorduk. Derken Markus sessizliğini bozdu. "Buldum!" diye bağırdı. "Olanların sebebi Rossi değil, babası." "Hayır, katılmıyorum," diye karşı çıktım ona. "Bir baba asla böyle davranmaz." "Öyle mi?" diye dedi Markus. "Peki benimkinin yaptığında ne demeli? Futbol oynamamı engellemek için her fırsatı değerlendiriyor." "Evet, belki seninki öyle," dedi Leon. "Ama Rossi'nin babası Ribaldo. O bir futbolcu." "Haklısın," diye onayladı Markus. "İyi ama sorun ne? Rossi dün ne kadar iyiydi?" "Bu çok doğru," dedi Willy ciddiyetle. "Belki sorun ne Rossi'dir ne de babası. Belki de sorun sizden kaynaklanıyordur." "Efendim, bu da ne demek?" diye patladı Reon. Willy'e o sanki yine Kızılderililer ve Luke Skywalker hakkında konuşuyormuş gibi boş boş bakıyorduk. Oysa Willy hiç olmadığı kadar ciddiydi. "Artık neler olduğunu anlamanızın zamanı geldi," dedi. "Saçmalamayı kesin ve Rossi ile Ribaldo'nun evine gidin. Sizi davet edeceklerine ve çok nazik davranacaklarına bahse girerim." Willy'e aval aval bakıyorduk. "Evlerine mi?" diye sordum. "Ribaldo'nun evine mi?" diye sordu Fabi. "Dalga mı geçiyorsun?" "Neden olmasın?" dedi Willy gülümseyerek. "Olmaz ki," dedi Raban. "O ev korunuyor. Etrafında karınca sürüsü gibi koruma var. Ve hepsi de silahlı," diye ekledi Yoka. Ardından hayali bir tabancayla ateş etti. Ta ta ta ta ta ta ta. Sonra da huu diye inleyerek çimenlere yığıldı. "Anlamıyor musun Willy?" diye açıkladı Markus. "Ribaldo gerçek bir yıldız." "Aynen öyle," diye onayladı Willy. "O sizin hayal ettiğiniz noktada. Haksız mıyım? Öyleyse ne diye korkuyorsunuz?" Suskun bir biçimde ayaklandık. Gri bulutlar güneşi kapatıyordu. Ve ben çimenlerde hala ölü gibi yatan Yoka'ya bakıyordum. Birden garip bir duyguya kapıldım. Pek yakında hepimiz bu şekilde yere serilecektik. Tek bir farkla bu bizim için eğlence değil, ürkütücü bir gerçek olacaktı.